Ayrım 2.
2 yıl önce onun da kursunu aldım. Direksiyonu sahiliyle okşadı. Diyelim ki yolda bir adamın yanından geçtim. Ona şöyle bir bakarım. Geçtikten sonra her şeyini hatırlamaya çalışırım. Ne giymişti? Ayağında ne vardı? Başında ne vardı? Nasıl yürüyordu? Boyu uzun muydu? Yarası beresi var mıydı? Oldukça iyiyimdir bu işlerde. Adamı gözümün önünde canlandırırım. Bazen diyorum ki parmak izi uzmanı olmak için kursa gitmeliymişim ben. İnsan neler hatırlayabiliyor şaşarsın. Joe şişesinden bir yudum daha içti. Sigaranın son dumanını içine uzun uzun çekti. Nasırlı parmakları arasında ateşi ezip söndürdü. İzmarit yuvarladı, dertop etti, pencereden dışarı uzattı. Rüzgarın parmakları arasından onu parça parça söküp götürmesine izin verdi. Koca lastikler epey gürültü çıkarıyordu. Joe'un koyu renk, sakin gözleri karşıdaki yola eğlenen bir ifadeyle bakmaktaydı. Şoför bekledi, dayanamadı. Kuşkulu kuşkulu baktı. Neden sonra Joe'un üst dudağı uzun dişlerinin üzerinde kıvrılıp sırıttı. İçin için güldüğü duyuldu. Göğsü inip kalktı. Lafı buraya vardırman amma da uzun sürdü arkadaş dedi. Şoför ona bakmadı. Nereye vardırmam? Ne demek istiyorsun? Joe'un dudağı bir an dişlerinin üzerine doğru uzandı. Dili dudaklarını köpek gibi yaladı. İki kere biri ortadan sola biri ortadan sağa. Sesi ters çıktı. Bal gibi biliyorsun ne demek istediğimi. Daha arabaya ilk bindiğimde bana da şöyle bir baktın. Gördün baktığını. Şoförün gözleri dosdoğru karşıya dikilmişti. Direksiyonu öyle sıkı tutuyordu ki avuçlarının etleri kabarıyor, yanlardan taşıyordu. Ellerinin üstü solu verdi. Joe devam etti. Nereden geldiğimi biliyorsun değil mi? Şoför susuyordu. Değil mi diye üsteledi Joe. Şey tabii yani belki ama beni ilgilendirmez. Ben kendi işime bakarım. Kimsenin işine burnumu sokmam. Sözler ağzından otomatik olarak dökülmüş, sonunda yine susmuştu. Bekliyordu. Direksiyondaki elleri hala bembeyazdı. Pencereden bir çekirge girdi, ön panelin üzerine kondu, arka ayaklarıyla kanatlarını sıvazlamaya koyuldu. Joe öne uzandı. Hayvanın kafasını iki parmağı arasında ezdi, onu eline aldı, pencereden çıkarıp rüzgara bıraktı. Joe böceğin parçalarını parmaklarından silkerken bir kere daha güldü. ''Sen beni yanlış anladın ahbap'' dedi. ''Ben örtbas etmeye çalışanlardan değilim.'' McAllister'de yattım evet. 4 yıl hemdi. Bu elbiseler bana onların verdiği şeyler, o da doğru. Kim anlarsa anlasın vız gelir bana. İş bulmak için yalan söylemek zorunda kalmayayım diye de babamın yanına dönüyorum işte. Şoför beni ilgilendirmez dedi. Ben meraklı bir insan değilimdir. Bok değilsin. Burnunun kocamanlığından belli onu her işe sokmaya meraklı olduğun. Bostana girmiş koyun gibi kokladın durdun beni de. Şoförün yüzü gerildi. Beni çok yanlış anladın diye söze başladı zayıf bir sesle. Joe ona güldü. Bana iyilik ettin, kamyonunu aldın. Ne yapalım? Kodeste yattık işte, ne olmuş? İçeri neden girdiğimi öğrenmek istiyorsun değil mi? Beni hiç ilgilendirmez. Seni ancak şu heyulayı sürmek ilgilendirir biliyorum. Ama en az dikkati de ona veriyorsun. Bak şu ilerideki yolu görüyor musun? Evet, işte orada iniyorum. Ne yaptığımı öğrenmek için altın ediyorsun, farkındayım. Ben de seni düş kırıklığına uğratacaklardan değilim. Kamyonun motor sesi pesleşti. Lastiklerin gıcırtısı biraz azaldı. Joe şişesini çıkarıp bir yudum daha çekti. Kamyon tam toprak yolun asfalta dik açıyla bağlandığı yerde durdu. Joe indi, açık pencerenin yanı başında dikildi. Düşey egzoz borusu o göze ancak görünen mavi dumanlarını püskürtmeyi sürdürüyordu. Joe şoföre doğru eğildi. Cinayet dedi. Bu da bir klas kelime. Yani adam öldürdüm 7 yıl. Uslu durdum diye 4 yıl da saldılar. Şoförün bakışları Joe'un yüzü üzerine kaydı. Hatlarını bellemeye çalıştı. Sana hiç sordum mu dedi. Ben kendi işime bakarım. Buradan Texola'ya kadar her durduğun yerde anlat istersen. Joe gülümsedi. Eyvallah ahbap, bana iyilik ettin. Ama insan işkilli oldu mu, sorulan sorunun nereye varacağını havadan kapar. Sen de daha ağzını açar açmaz açığa vurdun işi. Avucuyla kapının sacına vurdu. Beni aldığın için teşekkürler dedi. Eyvallah. Döndü, toprak yolda yürümeye başladı. Şoför bir an onun arkasından baktı. Sonra iyi şanslar diye seslendi. Joe dönüp bakmadan elini salladı. Derken motor kükredi, vites yerine oturdu. Kocaman kırmızı kamyon ağır ağır uzaklaştı. 3. Beton yolun iki yanı birbirine dolaşmış kuru otlardan bir şilteyle kaplı gibiydi. Her birinin uçlarında ya köpeklere takılmayı bekleyen yulaf kılçıkları, ya ot toynaklarına sırnaşmaya heveslenen yüksük otları, ya da koyun yünlerinin belası pisi otları hazırdı. Uyuyan hayat dağılmanın, yayılmanın fırsatını kolluyordu. Her tohumda dağılma yetenekleri yaratılıştan vardı. Kıvrık oklar, rüzgar için minik paraşütler, ufacık mızraklar, dikenler, hepsi de kendilerini taşıyacak bir hayvan, bir pantolon paçası, bir kadın eteği bekliyordu. Hepsi pasifti ama harekete geçecek donanımları da hazırdı. Hareketsizdiler ama birikmiş hareket yüklüydüler. Güneş otlara vurmuş, hepsini ısıtmıştı. Gölgede otların altında böcekler kıpır kıpırdı. Karıncalar, uçan karıncalar tuzak kuruyor, çekirgeler havaya sıçrayıp sarı kanatlarını bir anlığına açıyor, ufacık böcekler durmadan yürüyordu. Yol kenarındaki otların üzerinde bir kaplumbağa pek ağır hareket etmekteydi. Yürümek denemezdi bunu. Çabalaya çabalaya kabuğunu götürüyordu işte. Üstüne düşen arpa samanları kabuğundan aşağıya yuvarlanıyor, yonca kozaları o kabuktan kayarak yeri boyluyordu. Gaga gibi ağzı yarı açıktı. Zeki bakışlı, şakanın değerini bilen gözleri, el tırnağı gibi kaşlarının altından dosdoğru karşıya bakıyordu. Peşinde kırılmış otlardan bir iz bırakarak geldi, geldi, yolun hemen kıyısındaki yükseltinin önüne vardı. Bir an durdu, gözlerini kırpıştırdı. Başını sağa sola çevirdi. Sonunda yükseltiye tırmanmaya karar verdi. Ön ayaklar çırpındı, uzandı ama hiçbir yere dokunamadı. Arka ayaklar kabuğu tepiştirdi, itti. Kabuk önce otların üstünde, sonra çakıllarda kaydı. Yokuş giderek dikleşiyor, kaplumbağanın çabaları daha bir artıyordu. Arka ayaklarıyla itiyor, uğraşıyor, ikide bir kayıyor, başı uzanabildiği kadar öne uzanıyordu. Kabuk yavaş yavaş yamacı tırmandı, sonunda yolun kenarını oluşturan 10 santim yüksekliğindeki beton duvarcığa vardı. Arka ayaklar bağımsız çalışıyormuşçasına kabuğu getirip o duvara dayadılar. Baş yine yükseldi, duvarın üzerinden karşıdaki dümdüz beton yolu süzdü. Duvarın üstüne tutunan eller zorlandı, uzandı, kabuk yine yavaşça yükseldi, ön kenarını duvara iyice dayadı. Kaplumbağa bir an dinlendi. Kırmızı bir karınca o sıra kabuğun içine girdi. Oradaki yumuşak etlerin arasına süzüldü. Birden kafa ve bacaklar içeriye kaçıverdi. Zırhlı kuyruk da yanlamasına kapandı. Kırmızı karınca vücutla bacaklar arasında ezildi. Yaban yulaflarından bir tanesi de ön bacağa yapışıp girmişti kabuğun içine. Kaplumbağa uzun süre hareketsiz yattı. Neden sonra boyun dışarı uzandı. Yaşlı, şakacı gözler çatık kaşların altından çevreyi kolaçan etti. Sonra bacaklarla kuyruk da çıktı. Arka ayaklar hemen işe koyuldu. Fil bacağı gibi çaba gösteriyorlardı. Kabuk öyle bir açı tutturdu ki ön ayaklar betonun üzerine değemez oldu. Ama arka ayaklar kabuğu giderek daha da dikleştirmeye devam ediyordu. Sonunda ağırlık merkezi değişti, ön taraf devrildi, ön ayaklar yerleri kaşıdı derken ön taraf tekrar yükseldi. Yaban yulafı ön bacağın hemen içinde dimdikti. Bundan sonra kolaylaşıyordu gidiş. Tüm bacaklar çalışıyordu. Kabuk iki yana sallanarak kaya kaya ilerledi. Kırklık bir kadının sürdüğü sedan araba yaklaşmaktaydı. Kadın kaplumbağayı gördü, direksiyonu sağa doğru kırdı, yolun dışına çıktı. Lastikler çığlık attı, bir toz bulutu yükseldi. İki teker bir anlığına havaya kalktı, sonra tekrar yerine kondu. Araba dönüp yola çıktı, ilerlemeye devam etti. Ama bu sefer daha yavaş gidiyordu. Kaplumbağa kabuğuna çekilmişti. Çabucak çıktı, hızla ilerledi. Asfalt çok sıcaktı, çok yakıyordu çünkü. O ara hafif bir kamyon yaklaştı. Şoför kaplumbağayı görünce direksiyonu ona çarpabilecek şekilde kırdı. Ön tekeri kabuğun kenarını yonttu, kaplumbağayı topaç gibi fırlattı, hayvan madeni para gibi havada döndü, sonra yolun kenarından aşağıya yuvarlandı. Kamyon tekrar sağa çekilip kendi yoluna koyuldu. Kaplumbağa sırtüstü yatıyordu. Uzun süre kabuğunun içinden çıkmaya kalkışmadı. Ama sonunda bacakları boşlukta sallandı. Tutunup dönebileceği bir şey aradı. Ön ayağı bir kaya parçasına değdi. Yavaş yavaş kabuk yan döndü, sonunda yere oturdu. Yulaf başı o sırada kabuğun içinden düştü. Üç tohumu toprağa değdi. Kaplumbağa yamaçtan aşağıya inerken kuyruğu toprakları o tohumların üzerine doğru yuvarladı. Derken kaplumbağa tozlu bir yola girdi, ilerlemeye başladı. Kabuğu tozlar üzerinde pek yüzeysel bir iz uyuyordu. Yaşlı şakacı gözleri ileriye bakarken gaga gibi ağzı biraz açıktı. Sarı tırnakları tozlarda kaya kaya yürüdü. 4. Joe kamyonun uzaklaştığını, viteslerin peş peşe değiştiğini, yolun lastikler altında kayarak ezilip gittiğini duyunca olduğu yerde durdu. Döndü, görünmez olana kadar ardından baktı. O gözden kaybolduktan sonra bile Joe hala uzaklara, gökyüzüne bakmayı sürdürdü. Düşünceli bir tavırla cebinden şişeyi çıkardı. Maden kapağın vidasını çevirdi, viskiyi zarif bir hareketle tattı. Dilini önce şişenin ağzında dolaştırdı. Sonra kendi dudaklarında gezdirdi. Dikkatinden kaçan herhangi bir lezzet varsa onu da yakalamaya uğraştı. Deneme yaparmış gibi mırıldandı. Zencinin biri vardı. Ancak o kadarını hatırlayabiliyordu. Sonunda döndü, tarlalara dik dalan tozlu yolda ilerlemeye başladı. Sıcaktı. Tozları kıpırdatacak, kaldıracak rüzgar yoktu. Yolun üzerinde kamyon tekerleğinin açtığı izlerin içine tekrar tozların aktığı, hendekçikleri bile doldurduğu gözüküyordu. George birkaç adım attı. Un gibi tozlar yeni sarı pabuçlarının burnunu kapladı. Gri tabakanın altında sarı renk görünmez oldu. Pabuçlarının bağlarını çözdü. Önce birini, sonra ötekini ayağından çıkardı. Nemli ayaklarıyla sıcak, kuru tozları tepiştirdi. Ufacık taneler parmaklarının arasına girmeye başladı. Ayaklarının derisi kuruyup gerginleşti. Ceketini çıkardı, papuçların içine sardı, bohça edip koltuğunun altına kıstırdı. Nihayet yola koyulabildi. Önü sıra tozları kaldırarak, arkasında da havada asılı bir toz bulutu bırakarak ilerledi. Kenara çit çekilmişti. Söğüt sırıkların iki sıra dikenli tel. Sırıklar çarpık, kötü yontulmuştu. Dal çatallarından biri uygun yüksekliğe rastlarsa dikenli tel o yuvaya giriyor, rastlamazsa bu sefer oraya paslı bir telle bağlanıyordu. Çitin gerisinde rüzgarın, sıcağın ve kurağın yere serdiği mısırlar yatmakta, yaprakların gövdeyle birleştiği yerlerdeki yuvaların içine toz dolduğu görülmekteydi. Jod arkasındaki toz bulutunu birlikte sürerek yoluna devam etti. Biraz ileride bir kaplumbağanın yüksek kubbeli kabuğunu gördü. Tozun üzerinde ağır ağır sürüklenip gidiyordu. Bacakları kazık gibi ani kıpırtılarla hareket etmekteydi. Jod durup onu seyretti. Gölgesi kaplumbağanın üzerine düştü. Baş, kollar ve bacaklar bir anda içeri çekildi. Kısa, kalın kuyruk yanlamasına kapanıp kabuğun içine kaydı. Jod onu eline aldı, sırt üstü çevirdi. Kabuğun üst kısmı yolun renginde grimsi kahverengi iken, karın kısmı krem gibi sarıydı. Temiz, dümdüzdü. Jod bohçasını koltuğunun altında biraz daha yukarı doğru kaldırdı. Parmağıyla kabuğun alt kısmını okşadı, hafifçe bastırdı. Alt kısım sırttan daha yumuşaktı. İhtiyar kafa kabuktan dışarı uzandı. Bastıran parmağa bakmak istedi. Bacaklar havada vahşicesine sallandı. Kaplumbağa Jod'un elini ıslattı. Havada rahatsız bir mücadele verdi. Jod onu tekrar yüzüstü çevirdi. Papuçlarıyla birlikte ceketinin içine sardı. Kolunun altında onun kıpırdadığını, savaştığını, mücadele ettiğini hissediyordu. Eskisinden daha hızlı yürümeye başladı. Topuklarını ince tozlara hafif sürte sürte gidiyordu. İleride yolun kenarında sıska, toz içinde bir söğüt, yere cılız bir gölge vuruyordu. Jod onun üst kısımlarını görebiliyordu karşıdan. Zavallı dalları yolun üzerine doğru uzanmış, yaprakları yok olmuş, yoluk tavuk gibi kel keldi. Jod artık terlemeye başlamıştı. Mavi gömleğinin sırt ortası, koltuk altları daha koyu renk olmuştu. Kasketinin siperliğini çekti, siperliğin orta yerini büktü. İçindeki kartonu öylesine kırdı ki bir daha asla deminki gibi yeni görünemezdi artık o kasket. Adımlarına yeni bir hız, yeni bir amalılık geldi. Uzaktaki söğüdün gölgesine doğru ilerlemeye devam etti. Söğüdün dibinde gölgelik olacağını biliyordu. En azından gövdenin kalınca sütun gibi gölgesi olurdu. Güneş tepede değildi artık çünkü. Vakit öğleyi geçmişti. Ensesine düşüyordu güneş. Başının içinde uğulduyordu. Ağacın dibini göremiyordu. Bir çukurun içinden çıkmıştı çünkü ağaç. Çukurlar suyu düzlüklerden daha uzun süre tutabildiği için. Jod güneşe rağmen adımlarını biraz daha sıklaştırdı, yokuştan aşağı inmeye koyuldu. Birden adımları tedbirli biçimde yavaşladı. Ağacın gövde gölgesi daha önceden kapılmıştı. Bir adam yere oturmuş, sırtını o gövdeye dayamıştı. Bacaklarını üst üste atmış, çıplak ayaklarından biri hemen hemen kafasının hizasına kadar yükselmişti. Jod'un yaklaştığını hiç duymadı. Islık çalıyordu çünkü. Ciddi ciddi, evet, o kız benim sevgilim adlı şarkının ezgisiydi çaldığı. Üstteki ayağı ezgisinin temposuna göre bir yükselip bir alçalıyordu. Dans temposu değildi tutturduğu tempo. Birden ıslığı kesti. Rahat bir tenor sesiyle şarkıya başladı. Evet, o benim kurtarıcım. Mesih benim kurtarıcım. Artık Mesih benim de kurtarıcım. Gizlim yok, saklım yok. Artık şeytan falan değil. Benim kurtarıcım Mesih'tir. Adam fark edinceye kadar Jod dağların bozuk gölgesi altına girmişti bile. Şarkıyı kesti, başını çevirdi. Upuzun kemikli bir kafası vardı. Derisi gepgergindi. Kereviz sapı gibi sıska ama güçlü kasları oluk oluk bir boyun üzerine oturmuştu. Gözleri kocaman, patlak patlaktı. Göz kapakları o gözleri kapayabilmek için gerilip uzanıyordu. Renkleri kırmızıydı. Adamın yanakları kahverengi ve parlak, hiç sakalsız, dudakları dolgun, gülmeyi seven türden duygulu dudaklardı. Burnu gaga gibi ve sertti. Cildini öyle geriyordu ki kemer üzerine rastlayan nokta bembeyaz kesiliyordu. Hiç ter yoktu bu suratta, o geniş, solgun alında bile. Şaşılacak kadar geniş bir alnı vardı. Şakaklarında ince mavi damarlar göze çarpıyordu. Yüzünün hemen hemen yarısı gözlerinin yukarısında kalmaktaydı. Dik kır saçları sanki parmaklarıyla taramış gibi alnından geriye doğru gidiyordu. Kıyafet olarak üzerinde işçi tulumu ve mavi bir gömlek vardı. Pirinç düğmeli blue jean ceketi, lekeli kahverengi şapkası yanı başında yatmaktaydı. Ketel spor pabuçları da toldan griye dönüşmüştü. Ayağından fırlattığı yerde yatıyorlardı onlarda. Adam Joe'da uzun uzun baktı. Işıklar o kahverengi gözlerin iyice derinine sokulabilmekte, irislerdeki minik sarı benekleri ortaya serebilmekteydi. Boynundaki kaslar dışarı fırlaktı. Joe delikli gölgenin altında duruyordu. Kasketini çıkarıp onunla suratını sildi, sonra kasketi de rulo yapılmış ceketi de yere bıraktı. Koyu gölgeyi kapmış olan adam üst üste attığı bacaklarını indirdi, ayak parmaklarıyla toprağı deşmeye çalıştı. Jolt, merhaba dedi. Yolun üstü cehennemden beter. Oturan adam ona soru soran gözlerle baktı. Sen küçük Tom Jolt değil misin? Bizim Tom'un oğlu hani. Öyle dedi Jolt, ta kendisi. Artık eve dönüyorum. Beni hatırlamazsın herhalde dedi adam. Gülümsediğinde dolgun dudaklarının arasından at gibi iri dişleri çıktı ortaya. Yoo, elbette hatırlamazsın. Ne zaman vaaz versem sen küçük kızların saç örgülerini çekiştirmekle meşguldün. Kökünden sökmeye ahdetmiştin sanki o örgüleri. Sen hatırlamayabilirsin ama ben hatırlıyorum. Saçını bırakmadın diye iki çocuk birden getirilmiştiniz hak yoluna. Sulama hendiğinde kız ikinizi birlikte vaftiz etmiştim. Kediler gibi bağırıyor tırmıklar atıyordunuz. Jod ona kapakları yarı inik gözleriyle baktı, sonra güldü. Yahu sen papazsın dedi. Papazsın sen. Daha demin senden söz ediyordum birini. Papaz idim dedi adam ciddi bir sesle. Peder Jim Casey, adanmış dindar. Susmamacasına İsa'nın adını haykırır dururdum. O sulama hendeğine günahından pişmanlık duyan öyle bir kalabalık doluşurdu ki yarısı boğulacak sanırdın. Ama artık bitti. İçini çekti. Artık yalnızca Jim Casey'yim. Tanrı'nın çağrısı falan yok kafamda. Onun yerine bir yığın günahkar düşüncelerim var. Ama bana mantıklı gibi geliyor hepsi. Jolt, insan çok düşündü mü? Elbet kafasına bir alay düşünce dolar dedi. Seni iyice hatırladım artık. Vaazların iyiydi. Bir keresini hiç unutmam, vaazın başından sonuna hep ellerin üzerinde dolaştın durdun. Avazın çıktığı kadar da bağırdın. Annem seni herkesten çok severdi. Büyük annem de o ermişlerdi senin için. Jolt rula yapılmış ceketine daldı. Cebi buldu, şişeyi ortaya çıkardı. Kaplumbağa o sırada bir bacağını kıpırdatacak oldu ama Jolt onu hemen sarıp sarmaladı. Kapağı açtı, şişeyi uzattı. Çek bir fırt. Casey şişeyi aldı. Düşünceli bakışlarla süzdü. Artık pek vaaz verdiğim yok. Zaten artık kimsede inanç minanç kalmadı. Daha beteri bende de kalmadı. Tabii ara sıra yine tepiyor içimden bir şeyler. Hemen bir ayin çırpı veriyorum. Ya da şölen falan verildiğinde şükran duasını ben yapıyorum. Ama yürekten değil. Millet benden bekliyor. Biliyorum da ondan yapıyorum. Joel suratını yine kasketiyle sildi. Herhalde içki içmeyecek kadar kutsalım diye bir iddian yoktur ha dedi. Keyse elindeki şişeyi ilk defa fark ediyormuş gibi oldu. Kaldırıp eğdi, üç koca yudum çekti. Zevkli şey içki içmek dedi. Bıraktı olsun, fabrika yapımı içki bu, pahalı. Keyse bir yudum daha aldı. Şişeyi ondan sonra uzattı. Güzel dedi tekrar, bayağı güzel. Joe şişeyi ondan aldı. Terbiye uğruna şişenin ağzını koluyla silmeden içti. Çömelip oturdu, şişeyi kıvrık duran ceketine dayayıp ortaya koydu. Parmakları uzanıp bir kuru dal buldu. Onunla düşüncelerini yere çizmeye koyuldu. Kare biçiminde bir yerde ne kadar yaprak varsa süpürüp attı, tozları düzledi. Oraya açılar, küçük daireler çizmeye başladı. Seni çoktandır görmemiştim dedi. Kimsenin gördüğü yok beni diye karşılık verdi papaz. Başımı aldım gittim, oturup düşündüm. İnanç yine var içimde ama artık aynısı değil. Kuşku duyduğum bir alay şey de var. Daha bir dik oturdu, ağaca öyle dayandı. Kemikli eli tulumunun cebine sincap gibi daldı. Oradan kara bir tütün topağı çıkardı. Üzerindeki saman çöplerini, gri renkli cep tozlarını dikkat üfürüp temizledi, sonra bir köşesinden ısırdı, avurduna yerleştirdi. Topak uzatılıp ikram edildiğinde Jolt elindeki değneği sallayıp reddetti. Kaplumbağa içine sarıldığı cekete saldırdı. Casey kıpırdayan giysiye baktı. Ne saklıyorsun orada, tavuk falan mı diye sordu. Boğacaksın zavallıyı. Jolt ceketi daha bir sıkı sardı. İhtiyar bir kaplumbağa dedi. Yolda buldum, buldozer sanki kerata. Kardeşime götüreyim dedim. Çocuklar bayılır kaplumbağaya. Papaz kafasını yavaşça salladı. Her çocuğun bir ara kaplumbağası olur. Ama kimse uzun boylu besleyemez kaplumbağayı. Uğraşırlar, didinirler. Sonra bir gün bir de bakarlar, almış başını gitmiş uzaklara. Tıpkı benim gibi. Dinin verdiği öğüdü önümde hazırken alıp kullanmadım da orasını didikledim, burasını didikledim, sonunda yıktım gitti hepsini. Şimdi içimden ilham geliyor. Vaaz verince ne diyeceğimi bulamıyorum. Bir ses bana insanlara yol göster diye sesleniyor. Ama peşime düşenleri nereye götürürüm onu bilemiyorum. Jolt, sen de onları oldukları yerde dolaştır dur dedi. Sulama kanalına batır, çıkar. Benim gibi düşünmezseniz cehennemde yanarsınız de. Ne diye peşine takıp bir yere götürmek istiyorsun? Başlarında ol, önlerinde ol yeter. Gövdenin koyu renk gölgesi yerde biraz daha uzamıştı. Joel sevinerek oraya doğru kaydı, oturdu, tozların üzerinde kendine yeni bir yer düzledi. Değneğiyle yine düşüncelerini bu sefer oraya çizmeye koyuldu. Sık tüylü sarı bir çoban köpeği yolun üzerinden onlara doğru geliyordu. Başı eğik, dili dışarıda, salyaları damlıyordu. Kuyruğu halsiz bir kıvrımla sarkmakta, hayvan sesli sesli solumaktaydı. Joel ona ıslık çaldı ama o yalnızca kafasını biraz daha eğmekle yetindi. Adımlarını hızlandırıp önceden kararlaştırdığı bir yere doğru ilerledi. ''Bir yere gidiyor'' dedi Joel hafif bozularak. ''Belki de evine.'' Ama papazı kafasındaki düşüncelerden koparmak kolay değildi. ''Gidiyor bir yere tabii'' dedi. ''Elbette gidiyor. Ama ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanları coşturur, zıp zıp zıplatır, bağırtır, çağırtır, kendilerinden geçirirdim. Ayıltmak için yeni baştan vaftiz etmek zorunda kalırdım. Sonra da ne yapardım biliyor musun? Kızlardan birini çayıra götürür, yatardım onunla. Her seferinde yapardım bunu hem. Sonra pişman olur, ha babam dua ederdim. Ama hiç yararı olmazdı. Bir dahaki sefere yine milletin de benim de içimiz ilham dolar, ben sonunda yine aynı şeyi yapardım. İflah olmam ben dedim sonunda. Sahtekar, iki yüzünün biriyim dedim. Ama isteyerek yapmıyordum. Joel gülümsedi. Upuzun dişleri birbirinden ayrıldı. Dili dudaklarını yaladı. Kızlarla yatabilmek için coşkun bir ailenin üstüne yoktur dedi. Ben de yaptım aynısını kaç kere. Keyze heyecanla ona doğru eğildi. Gördün mü bak diye bağırdı. Ben bunun böyle olduğunu anlayınca düşünmeye başladım. Kemikli ile eklemli elini indirip kaldırarak bir şey okşar gibi hareketler yaparak anlatmaya başladı. Şöyle düşündüm. Ben burada vaaz veriyorum. Onlar da karşımda doğadan öyle etkileniyorlar ki zıplayıp bağırıyorlar. Söylendiğine göre bir kızla yatma isteği bize şeytandan gelirmiş. Ama kız kendini ayna ne kadar kaptırmışsa çayıra gidip yatma hevesi içinde o kadar çabuk başlar.